أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 515. حديث العلم خليل المؤمن والحلم وزيره والعقل دليله والعمل قائده والرفق والده والبر أخوه والصبر أمير جنوده. العلم خليل المؤمن. İlim müminin arkadaşıdır. Mümin kendisine ilmi dost edinir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor bu sözü. Dolayısıyla onun dönemine ait bir kelime olarak algılayalım. İlim, vahiy demektir. İlim, Kur'an ve sünnet demektir. İlim, kişinin Allah'ın huzurunda olma bilincinin ifadesidir. Allah-u Teala'nın yegane Rab ve ilah oluşu gerçeği, bizim ona kul köle olmak zorunda olduğumuzun ifadesidir. Bunu bilmek ilimdir. Dünyaya bunun için geldiğimizin, sonra ölecek ve yeniden dirileceğimizin, daha sonra hesaba çekileceğimizin anlaşılması, anlatılması, bilinmesi, tanınması, kabul edilmesi, inanılmasıdır ilim. İşte mümin bunu kendisine arkadaş edinir, halil edinir. Hep o vardır yanında. Alırken veya satarken, dururken ya da yürürken, karar alırken ya da tereddüt halinde, ölüm atmosferinde ya da doğum ortamında, hülasa hayatın her kademesinde, o anda ne yaparsa Allah'ı razı eder, işte onun bilgisine ilim denir ve mümin onu arkadaş edinmiştir. İlim müminin halilidir. Velhilmu veziruhu, yumuşak huyluluk, hilim ise onun yardımcısı. Acele etmez. Bir Anadolu tabiriyle evmez kızmaz. Hemen oldu bittiye gelsin demez. Acelesi ne ki? Çünkü hayatı idare eden o değildir. O kendisine düşeni bilir ve onu yapmak zorundadır. Ama yapamazsa, mazeretlerini Allah'ın kabul edeceği tarza bir engel varsa, o zaman rahatsız olmaz. Değilse neden yapmasın? Allah ona yardım edeceğini bilir. İşte hilim, yani acele etmeden, sakin ve emin adımlarla, bu benim görevimdir, ben bunu yapmak zorundayım, işte buna teşebbüsüm, bana Allah'ın yardımına eminim, Cenab-ı Hak beni görüp gözetecek, kollayacaktır, yardımını esirgemeyecektir, inancıyla kişinin hareket etmesi, onun yardımcısı, onun veziridir. Vel aklu deliluhu. Akla gelince, o da onun yol rehberidir. Yani, Allah-u Teala'nın kişiye verdiği akıl, hayrı ve hakkı bilmede, şerri ve yanlışı tanımada onun rehberi olacaktır. Çünkü, aklın, akıl olarak kişiye yol göstermesi, vahye tabi ve teslim olmasına bağlıdır. Böyle bir akla akıl diyoruz. Allah-u Teala insana bir akıl vermiştir. Herkesin tekalif-i ilahiye dediğimiz Allah'ın isteklerine karşı sorumlu olmasını gerektiren bir özelliktir bu akıl. Eğer kişi aklını Allah'ın dediklerini anlamada, ona tabi ve teslim olmada kullanmıyorsa, yani kul olmada kullanılmayan bir aklı varsa sanki aklı yok demektir. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kimi ayetlerde akletmiyorlar dediğinden ben şahsen böyle anlıyorum. Allah elbette en doğrusunu bilir. Yani insanın hem aklı olacak, hem aslında aklını hakka ve hayra kullanacağını bilecek, hem de inadına, kör bir inat uğruna, aklının, yani vahye tabi ve teslim kıldığı aklının dediğinin dışında yol arayacak, olmadığını bile bile çabalayacak, uğraşacak, yırtınacak, didinecek, elbette bu adam akılsızdır. Aklı yoktur, ya da aklını kullanmıyordur, ya da aklı ona hayrı ve şerri gösterecek düzlemde istihdam edilmemiştir. Değilse, akıl kendi başına, yani vahiysiz, Allah'tan habersiz, peygamberle ilgisiz, bir başına Allah'ı razı etme yolunu bulamayacağı gibi, peygamberliği de tanıyamayacak, peygamberin ortaya koyduğu gerçekleri de bulamayacaktır. Haşa, eğer öyle olsaydı, peygambere ihtiyaç kalmadan aklını en iyi kullananlar, din tesisi adına yetkili kılınmış olurlardı ki, bu Allahu Teala'nın bize gönderdiği dinin öğretilerine taban tabana ters ve küfrün ve şirkin gereği bir dinin net ifadesi demektir. Vel amelu qa'iduhu, bir başka rivayette kayyimuhu. Amel o müminin komutanıdır. Onu sevk edendir. Amel ona yol gösteren, nereye gideceğini belirleyen, nerede duracağını, nerede ne yapacağını öğretendir. Amel, imanın gereği olan yapılan amellerdir. Müminden söz edildiğine göre, bir müminin tarifi alındığına göre aleyhissalatü vesselamdan, onun ameli imanın gereği olan amellerdir. Değilse, Kur'an'da ifadesini bulan innehu amelun gayru salih ayetiyle hatırladığımız inkarın, gururun ve kibirin, şirkin ve isyanın gereği olan ameller zaten bilerek ve isteyerek müminde olmayacak, bilmeden, istemeden, gafletle, yanlışlıkla yaptıklarına da o ısrar etmeyecek, tevbe ve istiğfar edecek ve salih amellere hemen dönecektir. İşte bu salih ameller o mümin kişinin kayyimidir, kaididir, komutanıdır. Ver-rifku validuhu. Rıfka gelince, yani uygun davranış, yumuşak hareket, sert olmadan, kabalık yapmadan, ona buna çatmadan, onun bunun kalbini, kafasını, gönlünü darmadağın edip parçalamadan, kırmadan güzelce muamele, işte o müminin validedir, babasıdır. Yani nasıl kişi babasının sözünü dinleme makamında olunca ona nasıl davranacaksa, işte rıfk da onun ortamında, onun dünyasında baba makamındadır. Onun hep sözünü dinleyecek, hep onun dediği gibi olacaktır. Gerçi şimdiki dünyada insanlar babalarını hangi makamda anlıyorlar, ne durumda biliyorlar bilmiyorum. Mesela baba ile anne oğullarının memleketlerine gidip otele yerleştikten sonra çocuklarına haber gönderip, evladım biz senin memleketine, senin şehrine gelmişiz, müsait bir vaktinde haberleşsek, senden haber alsak da ziyaretine gelsek diye haberleşmek istedik, ne zamansa uygun zamanı ayarla da bir görüşsek evladım dedikleri bir dönemde, baba makamında olan rıfkın da insanlara neler söyleyebileceğini düşünüyorum. Ama bunu söyleyen aleyhissalatü vesselam, kıyamete kadar geçerli kurallar ortaya koymaya tek yetkili beşer olarak örneğimiz, önderimiz ve rehberimiz olunca, dinleyen dinlesin, değilse dinlemeyenlere zaten sözümüz yok. Evet, rıfk onun babasıdır, baba makamındadır. Vel birru ehuhu, birre gelince, iyilik, yani Allah'ın istediği gibi bir hayatın gereği bütün hattu harekat, niyet, eylem ve diğer bütün davranışlar, işte onlar da onun kardeşidir. Yumuşak sözlü olacak, uygun davranışlı olacak, birru ihsan sahibi olacak, cennetlik amelleri kendisine şiar edinecek, biri onun babası gibi, diğer onun kardeşi gibi kabul edecek. Hep yanında, hep beraber, hep el ele, hep omuz omuza, hep beraber birlikte Allah'ın dediği gibi olmaya çalışacak. Yani bir ruh, ebrarı unutmayacak, ebrardan olmak gerektiğini iyi bilecek, değilse füccardan olursa cehenneme gidecek. Böylece kardeşini tanıyacak, kardeşçe tanıyacak, ebrardan olmayı isteyecek, yumuşak huylu olmaya çalışacak, babasını ve kardeşini Allah'ın istediği konumda tutmasını bilen bu mümin, rıfk ile birri, kardeşi ve babası bilecek. Bir de, وَالصَّبْرُ اَم۪يرُ جُنُودِهِ, sabır da ordularının başkumandanıdır. Ordularının reisi de sabırdır. Sabır. Bazen acele etmemek gibi anlaşılır. Belki tam tersine, acele etmek de sabırdır çoğu zaman. Yani iş neyi gerektiriyorsa, o anda üzerinde durulan kulluğun gereği neyse, onun üzerinde durmaya çalışmak, bıkmamak, usanmamak, acele ise acele devam etmek, sakinse sakin bulunmak, durmaksa durmayı becermek, beklemezse beklemek, vazgeçmekse vazgeçmek, yani kulluk neyi gerektiriyorsa işte onu kulluğun gereğidir diye yapmaya çalışmak, bıkmadan, usanmadan devamlılığı becerebilmek sabırdır. Bu da kendisine tahsis edilen, kendi güç ve kuvvetlerinin tümünün, yani bütün ordularının başkumandanı mesabesindedir. Onu hiç elinden düşürmemeli, dilinden düşürmemeli, önünden ayırmamalı, gözünden, gönlünden ayırmamalıdır. Sabrı iyi bilmeli, sabırla Allah'tan yardım dilemelidir. Çünkü bütün kuvvetler ancak sabr ile yol bulacaklar, yön bulacaklardır. O da Allah'ın yardımının kendisine geldiği net kapı, ana kapı, açık kapıdır. Tekrar okuyorum. El-ilmu halilul mu'min. İlim müminin arkadaşı. Vel-hilmu veziruhu. Yumuşak huyluluk yardımcısı. Vel-aklu deliluhu. Akıl, yol rehberi. Vel-amelu kaiduhu. Amel, komutanı. Vel-rifku validuhu. Rıfk ile uygun davranış babası. Vel-birru ehuhu. İyilik bir onun kardeşi. Bir de vassabru emiru cunudihi, sabır ise ordularının başkumandanıdır. 516. Eyyü şeyin la yahillu men'uhu, fekal ba'duhum el milhu, ve kal ahar en naru, felemma a'yahum, kalu Allahu ve Resuluhu alem, kal, zâlikel ilmu la yahillu men'uhu. Bizde olmayınca galiba çok da endişe ettiğimiz bir konu değil bu hadiste anlatılan. Hani adamın birine deseniz ki, arkadaş senin çocukların ne öyle? Adam bir garip sese, benim çocuğum mu? Hayatımda olmadı zaten ve olanlar var idiyse, yeğenlerim durumda olanlar da gittiler, bir başıma yaşıyorum dese ne dersiniz? O sözünüz baştan boşa gitti değil mi? Ya da birisi bağırsa, hey sen falan yürüyen giden cüzdanın düştü galiba alır mısın ya da buyur diye. Senin hayatında cebine cüzdan girmemişse ne fark eder? O söz sana değildir, garantin var değil mi? Bakın aleyhissalatü vesselam diyorlar ki, buyuruyorlar ki, acaba hangi şeyin başkasına ulaşmasını engellemek helal değildir? Bu soru hepimizi ilgilendirir. Kimisi bunun üzerine tuz demiş, bazıları ateş demiştir ama bunun cevabını bilemeyince, öyle olmadığını anlayınca hemen dönüvermişler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, Allah ve Resulü daha iyi bilir demişler. Aleyhissalatü vesselam da asıl bilginin başkasına ulaşmasını engellemek helal değildir. Bizde bilgi olmayınca biz onu başkasına ulaştırmak konusunda zaten görevli değiliz zannediyoruz. Ama insanlar, bırakın başkasına ulaşmak ya da ulaşmamak konusundaki bilgilenmelerini, kendi bildikleri herhangi bir şeyin birilerine ulaşmasını hep paraya tahvil ediyorlarsa, galiba yaşadıkları sistemin ayetlerini yaşıyorlar. Çünkü ben sanki şöyle zannediyorum, kapitalist sistemde paraya tahvil edilmesi mümkün olan her şey mutlaka paraya tahvil edilir. Yani öyle bir getirisi varsa affedilmez, mutlaka ondan bir şeyler beklenir. Sorarsınız, 10 dolar verirsen cevap verecektir. Yol sorarsınız, o 2 dolarlıktır. Ama götürüp size tarif edeceği bir yere kadar yorulacaksa, belki 50 dolar alacaktır. Ya da siz bunu uzatın istediğiniz kadar. Çarşıya çıktınız, aradığınız bir şeyler vardı, sorduğunuz adam yok dedi, nerede bulunabileceğini sordunuz, 5 dolar verirsen söylerim demişse, artık siz gerisini anlayın. Bunu ben işte öyle aklıma geldi de saydım zannetmeyin. Bu dile alışmış insanlardan bizzat bir çeşidini duymuşumdur bile. Demek ki insanlara ulaşmasını engellemek konusunda kesinlikle helal değildir bu denilen nedir acaba diye sormuş aleyhissalatü vesselam. Öyle ya, bir şeyler düşünecekler ve onu insanlara ulaştırmazsanız, ulaşmasına engel olursanız ya da ulaşmasına engeller ortaya koyarsanız işte o haram olacak, helal değildir diyecek sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen daha önceki sözlerden ya da kendilerinin o güne kadar bilgilendikleri kaynaktan tuz demişler ya da ateş demişler kimileri. Evet, onlar da yasak. Su hepten yasak. Ama şimdi siz tuzun, ateşin ya da suyun satıldığını mı söyleyeceksiniz bana? Bilmem, öyle mi? Sizin dünyanızda bu işler böyle mi yürüyor? Ben onları bilmem. Ben aleyhissalatü vesselam dönemi dünyasını size haber vermeye, ona uyduğunuz kadar Müslümanlığı yaşıyorsunuz demeye çalışıyorum. Geri kalanına ne desem ki? Tuz demişler, olmamış. Ateş demişler, bilememişler. Cevabını bilemeyince dönüvermişler. Ne kadar kolay, ne kadar güzel. Allah ve Resulü'hü daha iyi bilir demişler. Allah bilir, Resulü bilir, daha iyi bilir onlar. Biz bilemedik, bize göre bu kadardı, isabet edemedik demişler. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, ذَٰلِكَ الْعِلْمُ لَا يَحِلُّ مَنْ اُهُ buyurmuşlardır. Bilginin başkasına ulaşmasını engellemek, işte asıl o helal değildir buyurmuştur. Sizde var mı? Mesela akşam hadis okumuştunuz. Sabah onu birilerine ulaştırmak zorundasınız buna göre. Aa, bunu nereden de dedin? Madem öyleyse yarından itibaren okumayı bırakıyorum mu dedin? Neyse sen bugün okuduklarını bir ulaştır da yarına sonra bakalım diyesim geliyor. Öyle değil mi? Kur'an'dan bildiklerin mi var? Hem ki insanlar sana soruyorlar ve engelliyor musun? Neden ama? Bu helal değil ki. Ama galiba bir mazeret cümlesi ağzına geldi gibi senin de. Benim de aklıma geldi. Eğer senin o ayet ve hadisten bildiklerini sen, güya sözüm ona, sana soruyla öğrenmeye çalışanların, o güne kadarki tanıdığın hayatlarından kaynaklanan bir endişenle, ben bu bilgiyi ona verirsem, bunu Müslümanların aleyhinde, kendi aleyhinde, benim aleyhimde kullanırlar diye bir endişeden dolayı söylemiyorsan, Allah mazeretini kabul buyursun. Ona lafım yok. Öyle ya, bir fitne için, bir fesat için, bir düzen için, bir düzenbazlık için, bir numara için, bir başka sebeple insanlar soru soruyorlar ve onun cevabını bekliyorlarsa, onlara verilecek cevap onların istediği cinsten de değildir elbette. Engellemek için değil. Mesela, kıyamet ne zaman mı? Belanızı bulacağınız gün deniliyorsa Kur'an'da, siz azabı ve ikabı o gün bulacaksınız deniliyorsa ya da kıyamet ne zaman mı, peki sen ne hazırladın deniliyorsa, demek ki istenen, beklenen cevaplar yanında sorulara başka cevaplar da verilirmiş. Bu ilmi gizlemek anlamına gelmezmiş aslında. Çünkü Kur'an ve sünnet bize bunları öğretiyor. Tekrar ediyorum. Eyyü şeyin la yahillü men uhu فَقَالَ بَعْضُهُمْ الْمِلْحُ وَقَالَ آخَرْ النَّارُ فَلَمَّا أَعْيَاهُمْ قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ عَلَمْ قَالْ ذَٰلِكَ الْعِلْمُ لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ. Hangi şeyin başkasına ulaşmasını engellemek helal değildir? Bunun üzerine kimisi tuz dedi, bazısı ateş. Onun cevabını bilemeyince Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah da asıl olan bilginin başkasına ulaşmasını engellemek helal değildir buyurdu. 517. El ulemâ'u umenâullâh alâ halkihi. Alimler halk içinde Allah'ın en güvendiği kimselerdir. Alimler Allah'ın halka muhafız olarak tayin ettiği kimselerdir. El ulemâ umenâullâh alâ halkihi. Allahu ekber. Ya Rabbi, bizi bu alimlerden eyle. Ya Rabbi, bizim üzerimize emin kıldığın alimleri başımızdan eksik etme. Amin. Yani önce biz o alimlerden olalım, sonra hadi diyelim olamadığımız dönem ve mekan ve makam ve zamanlarda bu tür alimler başımızdan eksik olmasın. Allah'ın bizim, yani bu insanlar üzerine muhafız olarak tayin ettiği insanlar, halk içinde Allah'ın en güvendiği insanlar. Kendilerine güvenilen insanlar, Allah'ın dinini, Allah'ın ilmini, Kur'an'ı ve sünneti, Allah'ın istediği gibi yaşam programını Allah adına kendileri uygulamak ve söylemekle insanlığa sunan insanlar. Umenaullah. Alim, vahyi bilendir. Alim, hayatı anlayandır. Alim, dünya ve ahiretten haberdar olandır. Ama ne garip tecelli ki, Kur'an'ı, hayatı onunla düzenleme bilgisine sahip bir düzlemde bilen insanlar bile, toplum tarafından toplumun sorunlarını çözmek konusunda yetkili kabul edilmiyorlar maalesef. Çünkü Kur'an'ı bilmek demek, hayatın sorunlarını çözmek demek değilmiş. Çünkü Kur'an'ı bilmek demek, insanların dünyada mutlu ve huzurlu bir hayata gitmelerini sağlamak anlamına gelmezmiş. Çünkü Kur'an'ı ve sünneti bilmek demek, dünyada nasıl yaşanacağını, öyle yaşanmazsa doğacak sorunların nasıl çözüleceğini bilmek anlamına gelmezmiş. Çünkü Kur'an'ı ve sünneti bilmek demek, sadece o konuda konuşmayı bilmek demekmiş. Hayatı bilmek ayrı, Kur'an'ı bilmek ayrıymış. Evet ama maalesef, üzülerek beyan edelim ki, bugüne kadar Kur'an üzerine konuşanlar, hayatı bilmeden konuştular. Sadece Kur'an'ı, Kur'an üzerinde konuşulur ama anlaşılmaz. Kur'an anlaşılır, anlatılır ama yaşanmaz. Kur'an ve sünnet bilinir ama farklı yaşanır. Düğünler ayrı, dernekler ayrı olur. İnsanlar sofrada farklı, yatakta farklı, sokakta farklıdırlar. Ama Kur'an'ın huzurunda da farklı bir ruh hali yaşarlar dercesine, Allah'ın istediğini bildiklerini iddia ettikleri halde, mahlukat ve mevcudatın gönlüne göre yaşarlar. Oysa alimler, Allah'ın yeryüzünde en güvendiği kimseler ya da Allah'ın güven kaynağı olarak, halka muhafız olarak tayin ettiği kimselerdir. Onlara gidilir, onlara Allah adına güvenilir, onların dediğini Allah'ın kabul edeceği bilinir, onlardan alınan bilgilerle hayat programı yapılır ve Allah'ın rızası aranır elbette. Tekrar okuyorum. El-ulema'u ümenâullâh alâ halkî. Alimler, halk içinde Allah'ın en güvendiği kimselerdir. Alimler, Allah'ın halka muhafız olarak tayin ettiği kimselerdir. 518. El-amâimu tîcânul arabi vel-ihtibâ'u hîtânuhâ ve cülûsul mü'mini fil mescidi ribatuhu. Sarık, Arapların tacıdır. İhtiba, yani kabaları üzerine bacakları dikip elleri de önden bağlama şeklinde bir oturuş, Arapların kişiliklerinin belirleyici unsurudur. Müminin mescitte oturması ise sevap bakımından onun sınırda nöbet beklemesi gibidir. Allahu Ekber. Ne güzel. Bulduk değil mi? Sabah namazından önce mi, seherden önce isterseniz ya da dünden önce, yarından önce, geçmiş günlerden, gelecek günlerden önce mescide otursak? Hem ki öyle otursak ki tam demir atsak. Yiyecek içecek mi? Ama ben nöbet bekliyorum gibi sayın, getirin bana yiyeceğimi. Ama sosyal sorumluluk, ekonomik dünyadaki bozgunları düzenleme sorumluluğu, insanların eğitimi veya kulluğa yönelik değiştirilmeleri sorumluluğu mu? Ama ben nöbet bekliyorum gibi sayın, benden bunları istemeyin dercesine mescitte beklemek öyle mi? Sabah gideceksiniz, öğle zaten oradasınız ama ikindiyi beklemek durumundasınız. Akşama ne kaldı şurada? Yatsıdan sonra mı? Hayatın en bereketli dönemi mescitten çıkılır mı? Aman mescitte kalsak, hep orada otursak, gerekiyorsa yatsak bile bazen, yani uzun otursak ama yine nöbette durur gibi hep böyle dursak, hep böyle bilsek. evlere bilmem ama kalplere hırsızlar gelse, biz mescitte nöbet beklesek, çocuklarımızın imanları, İslamları, ahlak ve edepleri çalınsa ama biz mescitte nöbet beklesek, sosyal, ekonomik, bireysel ve toplumsal ve de siyasal hayatın bütün kuralları İslam'ın dışına taşırılmaya çalışılsa, böyle bir gayret keşliğin, böyle bir keşmekeşin içinde ama biz mescitte oturup nöbet beklesek, ne dersiniz? Kendinizi Ravza'da ya da Harem Mescid'de mi farz ettiniz? Ne kadar rahattınız değil mi? Ne kadar da zevk alıyordunuz? Hele Ramazan'da umreler için nasıl da bayılıyordunuz? Her şeyinizi verirdiniz bunun için. Çünkü orada dükkan yok, tezgah yoktu. Para yok, borç yoktu. Müşteriyle didişmek yok, yalanı örtbas etmek yoktu. Ama siz ne kadar rahat, sınırda nöbet tutuyor gibi mescitte nöbet bekliyordunuz. İyi ama orada siz beklerken yapacağınız şeyleri sizin adınıza yapan yoktu galiba. Yani sınırlarda nöbet bekleyenler yokken siz mescitte nöbet mi bekliyorsunuz? Mübarek olsun. Allah hayra vesile kılsın, ne desem ki? Sarık Arap'ın tacıdır. Araplar sarık sararlar ve bu aleyhissalatü vesselam tarafından ümmeti Muhammed'e hediye edilmiştir. Sarıkla kılınan namazın daha faziletli olduğu beyanını biz ondan öğreniyoruz. Aleyhissalatü vesselam öyle buyurur. İhtibaya gelince, buna bir başka tabirle çadır oturuşu da diyebilirsiniz. Şöyle yere oturdunuz, dizlerinizi kendinize doğru çektiniz, ellerinizi önde bağladınız, birbirine geçirdiniz. İşte öyle bir oturuş. Eteğinizi de şöyle ayaklarınıza kadar indirdiniz mi, edebiniz ve terbiyenizle güzel oturuyorsunuz demektir. Bir çadır oturuşu. Ne dersiniz? Oturmanın Arapların kişiliklerini belirleyici bir unsur olmasından ne anladınız acaba? Bilir misiniz? Mesela kimileri arabada sanki Mercedes'te oturuyormuş gibi otururlar denir. Duydunuz mu? Ya da hani şoförlük yapanlar vardır, piyasa arabalarında çalışanlar. Onların direksiyon tutuşları ya da oturuşları diğerlerinden farklıdır. Hatta bir ortamda şöyle sandalyelerine kurulmuş oturanlara bakın. Onların Tokatlı mı, Konyalı mı, İzmirli mi olduğunu bilirsiniz oturuşlarından. Derler ki, şöyle şöyle oturan biri varsa o şuralı, değilse buralıdır. Hani bilen bilir elbette onu. Peki ama başka tür unsurlar da göze çarpmaz mı oturuştan? Hatta insanların mesleklerini bile anlayabilirsiniz. Müdür farklı oturur, amir ve memur farklı. Ama hayatı hep şoförlükle geçmiş birinin yere oturuşu ya da bir taş ucuna oturuverişi farklıdır. İşte bunun gibi nice oturuş şekillerinden söz edilebilir kişinin karakterini yansıtan. Mesela, yüzyıllarca Osmanlılar döneminde arkalıklı bir sandalye bulunmazmış toplumda. Hem ki yere hani insanlar toprağa oturmasınlar diye bir iskemle bir sandalye yapılacaksa, kişinin diz kapağı ile ayak arasındaki mesafeden biraz daha kısa olur, onun bacak bacak üstüne atarak mağrur, kibirli bir eda ile oturmasına engel olunurmuş böylece. Ama ya şimdi ne dersiniz? Şöyle, koltuğa daha oturmadan önce kişinin ayakları sanki birbirinin üzerine katlanıyor. Karşıdakine taban gösterir gibi nice oturuş şekilleri yeni yeni insanlar arasında yaygınlaştıkça çare mi arayacaklar zannedersiniz? Mesela yemek için yerdeki bir sofraya oturmakla şöyle bir karış yukarıya kaldırılmış bir sininin başında oturmak veya sanki kişinin yarı ayaktaymış gibi ağzına daha çok yaklaştırılan bir masanın sıralanmış, kendi gözünün önüne dizilmiş, iştahası kabartılmış tabaklarının başında oturmak elbette farklı farklıdır. İnsanlar oturmalarıyla kişiliklerini ortaya koyarlar. Siz geri kalanlarını hesaplayın. İnsanlar nasıl, nerede, neden, niçin öyle oturuyorlar bilin. Ama ihtiba oturuşu şöyle bağdaş kurup ama dizleri biraz daha kaldırıp sonra da elleriyle tutup oturuş sanki dünyada yaslanacak bir yere bile ihtiyacı olmadan hayatını sürdürme oturuşudur ki, bu gerçekten Arapların kişiliklerinin belirleyici bir unsurudur. Eyvallah etmemeyi anlatır. Mesela Batı dünyasında birileri de, beni eğer bağdaş kurmuş oturuyor karşımdakiyle öyle sohbet ediyor görürse, diyor ki, bizzat yaşadığım olaylardan biri, bak bak yanındakine derviş oturuşuyla oturuyor, hem de ne kadar rahat oturuyor. Oysa ben derviş değil, bir Müslüman olarak öyle oturmayı peygamberimden öğrenmiştim. Tekrar ediyorum. El-amâimu tîcânul arab vel-ihtibâ'u hîtânuhâ ve culûsul mü'mini fil-mescidi ribâtuhu. Sarık Arapların tacıdır. İhtiba, kabaları üzerinde bacakları dikip elleri de öne bağlama şeklindeki bu çadır oturuşu, Arapların kişiliklerinin belirleyici unsuru. Müminin mescitte oturması, sevap bakımından onun sınırdan nöbet beklemesi gibidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.